Ayrım 14.
Tüm başarı filozoflarının hemfikir olduğu tek şey, eğer şansın yüzünüze gülmesini istiyorsanız, düzenli bir şekilde para biriktirmenin mutlak gerekliliğidir. Hayatınıza iş fırsatları ya da durumların kötüleşmesi girdiği, paranın kendisi kritik olabilir. Amacınızı başarmak için, kendinizi o anın zevklerinin önüne geçmek üzere disipline etmekten alacağınız yararlar çok daha önemlidir. Kibarlık, mutluluk ve coşku da iyi alışkanlıklardır. Tanıştığınız her insanla kibar, mutlu ve coşkulu olmak için kendinizi tam anlamıyla zorlayabilirsiniz. Böyle olmak için kendinizi kısa bir süre için zorladıktan sonra alışkanlık yerleşir. Gülmek bir alışkanlıktır. Arada bir bazıları samimi olmayan bir gülüşten hoşlanmadığını söyleyecektir. Şahsen samimi bir asık surat yerine samimi olmayan bir gülüşü tercih ederim. Ya siz? Neyse ki ne türden olursa olsun birkaç kez gülümsedikten ve alışkanlığı kaptıktan sonra gülümsemeleriniz artık gayri samimi olmayacaktır. William James'in şarkı söylemek hakkında söylediklerini hatırlıyor musunuz? Aynı şey gülümsemek için de geçerlidir. Mutlu olduğumuz için gülümsemeyiz. Gülümsediğimiz için mutluyuzdur. Gülümsemeniz için bir diğer önemli neden ise insanların size onlara davrandığınız gibi tepki vermesidir. Onlara gülümseyin, onlar da size gülümser. Onlara kaşlarınızı çatın, size kaşlarını çatacaktır. Gülümsemenin yararlarını keşfettikçe iyi bir alışkanlık kazanacaksınız. Bu arada gülümsemeniz son derece doğallaşacaktır. Çünkü içsel bir duygunun dışsal ifade edilişi olacaktır. Küçük bir yarar olarak da gülümsemenin her şeyi düzelten bir kıvrılma olduğunu da keşfedeceksiniz. İmser olmak, eşinize önem vermek ya da kiliseye devam etmek de iyi alışkanlıklardır. İyi alışkanlıklarla ilgili heyecanlı bir şey de, her iyi alışkanlığın bir dostu olmasıdır. Herhangi bir iyi alışkanlığı kazanın. Hemen otomatik ikramiye olarak ek bir iyi alışkanlık daha edinirsiniz. Örnek, tasarruf yapmak güvende olma duygunuzu artırır. Bu size özgüven verir. Bu da gevşemenizi ve dostça olmanızı sağlar. Başlangıçta tüm bu iyi alışkanlıklar üstünde çalışmanız gerekebilir. Ama üstünüzdeki ve çevrenizdeki insanlar üstündeki etkileri öylesine belirgin olacaktır ki, kısa süre sonra onların üstünde çalışmanıza gerek kalmaz. Bu iyi alışkanlıklar sizin için çalışmaya başlar ve başarının ve mutluluğun ham maddesi budur. Evet, alışkanlıklar bizi ya çıkarır ya da batırır. İyi alışkanlıkları kazanmak zordur ama onlarla yaşamak kolaydır. Kötü alışkanlıkları kazanmak kolaydır ama onlarla yaşamak zordur. Gerçekte hayattaki her iyi şey gibi iş yaptığımız seçimlere bağlıdır. Mutlu, sağlıklı, hoş, kibar, başarılı olmayı seçebiliriz. Alışkanlıkları oluşturduktan sonra onlar da bizi oluşturur. Karakterimizi her gün birer birer üst üste koyduğumuz alışkanlık tuğlalarıyla inşa ettiğimizi söyleyen doğru demiş. Her biri bize küçük bir şey gibi görünebilir ama daha biz onların farkına varmadan içinde yaşadığımız evi biçimlendiririz. İşte 4 numaralı basamaktayız ve yarının yönetici bürolarının kapıları bizim için sakladıkları tüm ödüllerle gittikçe daha da yaklaşıyorlar. Sizinle ve buraya kadar gelmenizle gurur duyuyorum. Tırmanmaya devam edeceğiniz gerçeği beni daha çok gururlandırıyor. Ancak size hatırlatmama izin verin. Kendinizi daha da mükemmelleşmeye adamak için tetik sayfalarını kullanmaya devam edin. Artık biraz taşkınlık gösterme zamanı. Sizi temsil eden adamın da olduğu zirveye giden merdiven sayfasına neden kocaman harflerle "Yaşasın" yazmıyorsunuz? Hadi hadi, bu sizin kitabınız. Notlar ve düşünceler. İkramiye bölüm. Bilinçaltı. Rüyalarınızın çalışanı. Diyelim ki bir kişilik iş gücü olan bir işverensiniz. Ne tür bir çalışan isterdiniz? Eğer bu çalışanı bir katalogdan seçme şansınız olsaydı, onun hangi özellikleri taşımasını isterdiniz? Onun tamamıyla güvenilir, tamamen dürüst, her zaman işinin başında talimatları takip etmeye tamamen istekli, son derece akıllı ve yetenekli, çok hoş ve anlayışlı, ömür boyu kontratla bir oda ve maaştan daha fazlası için çalışan biri olmasını ister miydiniz? Eğer böyle bir çalışanınız olsaydı ona nasıl davranırdınız? Bu soruyu cevaplamanız son derece önemlidir. Çünkü bu ideal çalışan performansı tamamıyla ona davranışınıza bağlıdır. Eğer kibar ve düşünceliyseniz daha uzun ve daha sıkı çalışacaktır. Eğer kaba ve düşüncesizseniz inatçılığı artacak ve isyankar olacaktır. Onu övün, ona ne kadar akıllı olduğunu söyleyin. Son derece iyi iş çıkaracaktır. Ona tembel, aptal ya da soğuk deyin, isyan edecek ve öylesine üzülecektir ki eli ayağı birbirine dolaşacaktır. Onu sevdiğinizi ve ona saygı duyduğunuzu söyleyin, tüm gece sorunlarınızı çözmek için uykusuz kalacaktır. Ona kızın ve onu sevmediğinizi söyleyin, öylesine hayal kırıklığı yaşayacaktır ki size saati bile söyleyemez gelir. Tüm bunları dikkate alarak söyleyin. Böyle bir müstakbel çalışan iş aradığını söyleyerek kapınıza gelse, onu işe alır mıydınız? Aptalca bir soru değil mi? Onu işe aldıktan sonra ona nasıl davranırdınız? Bu sorunun cevabını ikimiz de biliyoruz değil mi? Ah, neredeyse unuttum. Bu rüyalarınızın çalışanı etrafındaki insanlardan kolayca etkilenmektedir. Eğer etrafında negatif çöp boşaltan düşünürler varsa, o da çöp boşaltan negatif bir düşünür haline gelecek ve artık eğlenceli ve üretken olmayacaktır. Çevresine bir avuç pozitif düşünen, pozitif konuşan ve pozitif yapan koyun. Onun ne kadar üretken ve ne kadar hoş olduğuna şaşarsınız. Eminim rüyalarınızı süsleyen bu çalışanınızın etrafını dikkatle pozitif insanlar ve pozitif bir ortamla çevrelemeye karar verdiniz. Eminim ki son derece nazik, hoş olmayı ve onun yaptığı iyi işleri dikkatle belirtmeyi, onu yapabilsin diye onu övmeyi planlıyorsunuz. Maksimum üretkenliği elde etmek için düşünecek, çalışacak, plan yapacağınıza hiç şüphe yok. Bu süper çalışana karşı süper kibar olmakla kaybedeceğiniz hiçbir şeyiniz yok ve kazanacağınız çok şey var. Akıllı olurdunuz değil mi? Bu son soruya verilecek cevaplar evettir ve eminim siz de kesinlikle bunu yapmayı planlardınız. Ancak rüyalarınızdaki bu çalışanı taciz etme ve kötüye kullanma olasılığının çok büyük olduğunu söylemeliyim. Milyonlarca kişinin yaşamında bugün mevcut olan sefalet ve yoksulluğa bakarak bunu söylüyorum. Çünkü çoğu insan sizin bilinçaltınız olan bu harika çalışanı veya hizmetkarı taciz etmekte ve kötüye kullanmaktadır. Bu inanılmaz çalışan veya hizmetkar kesinlikle tarif ettiğim rüyalardaki çalışan gibi iş görecektir. Dürüstçe söyleyin, verilen talimatın negatif ya da pozitif olduğuna bakmayın, kesinlikle kendisine emredildiği gibi yapan bu paha biçilmeyen çalışana bilinçaltınıza siz nasıl davranıyorsunuz? O size ona verdiğiniz talimatlara göre istediğinizi ya da istemediğinizi getirecektir. Şimdi de şu bilinçaltımıza bir bakalım. Onu kullanırken neler oluyor görelim ve onu düzenli ve kasıtlı olarak daha iyi, daha üretken bir çalışan veya hizmetkar yapmak için onun hakkında daha çok şey öğrenelim. Bu harikulade hizmetkarın gücüne ve bereketliliğine hızla bir göz atmanız için 3 farklı alandan rastgele seçilmiş bazı örnekler ve benzetmeler kullanarak sahneyi kurabiliriz. Bilinçaltı zihin. Charles Dennis Jones 1 metre 70 santim boyunda bir zenciydi. Ama anlatacağım olayı görenler onun bir dev olduğunu söylüyorlar. Bir kamyon yoldan çıkmış ve büyük bir hızla bir ağaca toslamıştı. Motor şoför mahalline doğru girmiş ve sürücünün arabanın tavanının altında bükülmüştü. Ayakları ise debriyaj ve fren pedalına sıkışmıştı. Kapılar ezilmişti. Kaza yardım ekibi çağrıldı. Kapıyı açıp sürücüyü dışarı çıkarmak için muazzam gayret gösterdiler. Ancak enkaz öyle bir haldeydi ki en becerikli adamına rağmen kapılar açılmadı. Daha da beteri arka tarafta yangın başlamıştı. Kaygılar paniğe dönüştü. Çünkü itfaiye gelene kadar sürücünün yanarak öleceği açıktı. Enkazcıların tüm güçlerini kullanıp da kapıları açamamalarına rağmen Charles Dennis Jones elinden geleni yapmaya karar verdi. Kendisini kapıya yapıştırdı ve çekmeye başladı. Yavaş yavaş ağır ağır kapı açılmaya başladı. Jones'un çabası o kadar büyüktü ki kollarındaki kaslar gömlek kumaşını parçalayacak kadar şişmişti. En sonunda kapı açıldı. Jones içeriye uzandı ve çıplak elleriyle fren ve debriyaj pedallarını çıkarttı. Sürücünün ayaklarını kurtardı, elleriyle alevleri söndürdü ve çok kötü yaralanmış olan sürücü ile birlikte arabanın içine doğru süründü. Ayaklarını yere dayayıp çömeldi ve sırtını arabanın tavanına dayayıp muazzam gücüyle tavanı örten metali kaldırdı. Sürücü serbest kalmıştı ve oradakiler adamı dışarı çekebildiler. Daha sonra Charles Dennis Jones sessizce ve çabucak ortadan kayboldu. Daha sonra bulunduğunda birisi ona böylesi bir beceriyi nasıl ve niçin gösterebildiğini sordu. Cevabı çok basitti. "Sadece yangından nefret ederim," dedi. Bir nedeni birkaç ay önce küçük kızı yanarak ölürken kenarda durup çaresizce seyretmek zorunda kalmıştı. Bir diğer olayda ise 37 yaşındaki bir kadın 1,5 ton ağırlığındaki bir arabayı kaldırarak küçük oğlunun güvenli şekilde altından çekilebilmesini sağladı. Bunu hiç düşünmeden veya tereddütle yapmıştı. Bir nedeni vardı. Şüphesiz siz de araba kullanırken belirli bir şey üzerinde düşünmediğiniz bir sırada böyle bir şey yaşamışsınızdır. Birdenbire aklınıza bir fikir gelir ve işte bu, cevabı bu, vay be neden bunu daha önce düşünemedim dersiniz. Günlerdir uğraştığınız soruna bir cevap bulmuşsunuzdur ve öylesine heyecanlanırsınız ki kendinizi tutamazsınız. İlginç olan şu ki Charles Dennis Jones, 37 yaşındaki kadın ve siz hepiniz aynı şeyi yapıyordunuz. Bilinçaltınızın bilgisini, gücünü ve kuvvetini kullanıyordunuz. Yıllardan beri insan bilinçaltının muazzam potansiyelini açmayı ve onu düzenli olarak çalıştırmayı düşledi. Yüzyıllardan beri insan bu gücü ancak arada bir ve kazara kullanabilmiştir. Kısa süre öncesine kadar bilinçaltı dediğimiz bu gizemli güç veya zeka hakkında çok az şey biliyorduk. Bilinçli zihin, zihninizin hesap yapan, düşünen, akıl yürüten kısmıdır. Kendisine sunulanı kabul etme veya reddetme kapasitesi vardır. Genel olarak söylersek, öğrendiğiniz her şeyi bilinçle öğrenirsiniz. Ancak eğer bir şeyi iyi yapacaksanız, onu bilinçten bilinçaltına taşımanız gerekir. Bilinçaltının hafızası mükemmeldir. Gördüğünüz, işittiğiniz, kokladığınız, tattığınız, dokunduğunuz ve hatta düşündüğünüz her şey bilinçaltının kalıcı bir kısmı haline gelir. Günde 24 saat, haftada 7 gün, yılda 365 gün bilinçaltı uyanıktır ve tepki verir. Kendisine söyleneni sorgulamadan kabul eder. Herhangi bir bilgiyi analiz veya red etmez. Bir daktilonun vurulan tuşundaki harfi yazması gibi emirleri veya talimatları kabul eder ve emirleri yerine getirir. Bilinçaltı hem sınırsız güç potansiyeline ve hem de ona beslediğimiz tüm enformasyon için saklama kapasitesine sahiptir. Ya hipnoz ve bilinçaltı ne olacak? Esasen bilinçaltı ile ilgili olan hipnoz çoğu insan için bir gizemdir. İnsanların bu konudaki bilgilerine veya yanlış bilgilendirilme derecesine göre ya kabul edilir ya da reddedilir ama çoğu insan onu anlamaz. Aslında hayatımız boyunca kendimizi bir ilgiden diğerine hipnoz ederiz. Çoğu insanın kendilerini istediklerini elde etmek yerine istemedikleri şeyleri yapmaya hipnoz etmeleri gerçekten talihsizliktir. Bir hipnozcunun hedefi gevşemenize, yoğunlaşmanıza ve kendi bilinçaltınızı kullanmanıza yardım etmektir. Hipnoz bir arkadaşınızla ya da onun hakkında mektupla öğrenim görmüş biriyle oynayacağınız bir oyun değildir. Hipnoz altında dürüst ya da ahlaki olmayan bir şeyi yapmayacak oluşunuz her zaman geçerli olmayabilir. Çok dikkatli olmanız ve sizi hipnotize etmesi için sadece iyi eğitimli bir profesyonele izin vermeniz gerekmesinin sebebi budur. Birisini hipnotize etmek aslında pek basit bir işlemdir ama o kişiyi hipnotik transtan çıkarmak pek o kadar da basit değildir. Eğer beceriksiz veya eğitimsiz amatörken paniğe kapılırsa sonuçlar çok ciddi olabilir. Hipnoz sonrası telkinin gücü iyi bilinmektedir. Kilo, sigara, içki, seks ve benzeri sorununuzu çözmeyi vaat eden amatör bir hipnozcu tam olarak böyle yapabilir ve sizi çok daha ciddi olabilecek başka sorunlarla baş başa bırakabilir. Basitçe söyleyelim, hipnoz bir uzman tarafından uygun biçimde kullanıldığında iyidir. Bir amatörün elinde tehlikeli olabilir. Örneğin bazı dişçiler hipnozu başarıyla kullanmaktadırlar. Doktorlar da küçük operasyonlarda kullanır. Hipnozun bir yeri olduğu kesin ama oturma odasında ve amatör tarafından yapılırken değil. Güç ve kendine güven için hipnoz. Bir kolej öğrencisine ezberlemesi için daire içine alınmış 3 paragrafın olduğu bir gazete verildi. Ezberlediğini hissedene dek işine yoğunlaştı. 3 paragrafı neredeyse tamamen sadece bir iki kelimeyi atlayarak okudu. Psikologlar daha sonra gazetenin geri kalanından ne hatırladığını sordular. Öğrenci gülümsedi ve başka hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Çünkü bu 3 paragrafa yoğunlaştım dedi. Psikologlar genç adamı hipnotize ettiler ve şaşırtıcı bir şey oldu. Sadece 3 paragrafı tekrarlamakla kalmadı, o sayfanın geri kalanının çoğunu da hatırladı. Gazeteden topladığı bilgi mükemmel bir hafızası olan bilinçaltına doğrudan beslenmişti. Eğer görüşünüz normal ise bunda şaşılacak bir yan yoktur. Çünkü sağdaki ve soldaki nesneleri de tam önünüzdekiler kadar net görürsünüz. Eğer bu doğru olmasaydı, araba kullanırken, yürürken ya da bisiklet sürerken toplum ve kendimiz için bir tehlike olurduk. Daha önce de belirttiğimiz gibi çoğu insan kendisini negatif imgelere ve istemedikleri şeyleri elde etmeye hipnotize ederler. Neyse ki siz onlardan değilsiniz ve bu bilginin de yardımıyla ve bugün piyasada satılan kitapların ve kasetlerin de yardımıyla kendinizi iyi, temiz, pozitif ve güçlü olan şeylerle hipnotize edebileceksiniz. Kısacası kendinizi zaten sahip olduğunuz gücü, yeteneğinizi ve bilgiyi kullanmaya hipnotize edeceksiniz. Bu isteğinizi elde etmenizi sağlayacaktır. Diğer her şey gibi bu da bir aylık gayret göstermenizi gerektirecektir. Ama daha önce söylediğimi tekrarlayayım. Başarının ödülü öylesine büyüktür ki bedeli ödemeyip bedelden hoşlanacağınız iddiamı tamamen kabul edeceksiniz. Temiz masa. Muhtemelen bu sayfaları okuyup da bir büroya gittiğinde üstü iş ve kağıt dolu bir masa görmemiş kimse yoktur. Masanın üstü dünün gazetesinden yarının acil işler listesine, geçen yılın vergi iade zarflarından bir sonraki ayın bütçesine kadar her şeyle doludur. Siz ve masanın sahibi aynı yorumu yaparsınız. Kimin meşgul olduğunu masasına bakarak anlayabilirsiniz. Ayrıca masanın ardındaki kişinin geliri hakkında da bir şeyler söyleyebilirsiniz. Neredeyse hiç istisna. Eğer masası kağıtlar ve işle dolu ise karşımızda yılda 20 bin dolardan az kazanan biri var demektir. Bazı istisnalar olabilir. Düşünmeyi ve planlamayı masalarından uzakta yapan yazarlar, satıcılar, satış müdürleri ve girişimciler gibi. Şimdi temiz bir masanın büyük bir gelir anlamına gelmesi şart değildir. Ama yılda 50 bin dolardan fazla kazanan insanların baskın bir çoğunluğunun temiz bir masası vardır. İşte nedeni, üstü dağınık olan masanızın başındayken çoğu kez yapacak birkaç şeyiniz vardır. Bir projeyle meşgulken belirli bir nedeni olmadan bir başka projeye geçer ve onun üstünde çalışmaya başlarsınız. Vizyonunuz diğer kağıdı yakalamış ve elinizde olmadan ona uzanmışsınızdır. Tüm gücünüzle elinizdeki soruna odaklanmak yerine konsantrasyonunuzu birkaç alana dağıtırsınız. Bir düzine farklı sorunlarla uğraşıyor ve aslında hiçbirisine gerçekten konsantre olmuyorsunuzdur. Şimdi hipnoz, belirli bir konuya bir merkezlenmek ya da odaklanmak için kapasitenizdir aslında. Demek ki masadaki her şeyi kaldırmak ve gözden uzaklaştırmak gerekir. Bir seferde birden fazla şeyi yapmak mümkün olmadığına göre, projeleri her defasında biri olmak üzere masanıza yerleştirin. Derhal üç şey birden olacaktır. İlk masa temizlenir temizlenmez psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissedersiniz. İkincisi sadece daha iyi iş çıkarmakla kalmayıp kayda değer biçimde daha hızlı da çalışırsınız. Üçüncüsü ise aradığınız şeyi ihtiyacınız olduğu anda yapacaksınız. Bu da size muazzam miktarda zaman kazandıracaktır. Akşam işten çıkarken ardınızda temiz bir masa bıraktığınızda tamamlanmış bir iş günü bırakırsınız. Psikolojik açıdan kendinizi bir şeyi başarmış hissedersiniz. Bir projeyi bırakmış olmak yerine bir projeyi bitirmişsinizdir. Arada bir fark vardır. Ertesi güne başlarken yine aynı şeyin başına geçmek yerine yeni bir şeye başladığınızı hissedersiniz. İşinizi elinize alıp bırakmak yerine bitirip dosyaladığınızda daha çok ve daha iyi iş çıkarırsınız. Bu iş akışını yakalamış olma hissinin verdiği rahatlık pek eğlencelidir. Daha fazlasını yapıyor ve daha fazlası olduğunuzu biliyor olmak eğlencelidir. Kendi içinde ödüller vardır. Uyarı: bilinçaltı ona ne yüksek kabul ettiğinden ve mükemmel bir hafızası olduğundan zihinlerimize her şeyi açık bıraktığımızda birçok şey bizim için zararlı olabilir. Örneğin günümüzde radyo istasyonlarında çalan müziklerin bazı uyuşturucu kullanımını, serbest aşkı, deneme evliliklerini ve başkalarına etkisi ne olursa olsun aklına eseni yapmayı savunmaktadır. Açık bir zihne bir ritim vuruşu eşliğinde bu tür çöplük boşaltıldığında sonuçlar felaket olabilir. Manson vakası trajik bir örnektir. Charles Manson, diğer masum insanları katletmesi motivasyonunu bir Beatles şarkısındaki bir mesajdan almıştı. İşte bu, hiç kimsenin radyo çalarken uyuyakalmaması gerektiğinin ana sebebidir. Hem iyi uyuyamaz hem de zihninizi kelimenin tam anlamıyla yayınlanan her türden çılgın fikri kapması için açık bırakır. Bu da kısmen bazı insanların tahmin edilemeyen davranışlarının bir bölümünü ve açık zihinlerin neden tadilat için kapanması gerektiğini açıklamaktadır. Hipnoz radyo açıkken uyuyakalmak hakkında söylediklerimin çoğu sadece sağduyudur. Sağduyu bize, zihnimizi bize psikolojik danışmanlık veya kişisel gelişmede rehberlik eden eğitimli ve güvenilir profesyoneller arasına açmamızın akıllıca olmadığını söyler. Bilinçaltını kullanın. Bilinçaltı hiç uyumadığından bilinçli zihnimiz uyurken ekstra öğrenme ve motivasyon zamanına sahibizdir. Size bilinçaltının kullanımını açıklayan basit, kişisel bir örnek vermeme izin verin. Kızlarımızdan birinin bizi kaygılandıran bir yatak ıslatma sorunu vardı. Bu nedenle uykuda öğrenme ve bilinçaltı zihin konusunda bir şeyler öğrenmek bizi heyecanlandırmıştı. Bir deney yapmaya karar verdik. O uyuduktan sonra da ben yanında diz çöküp, "Sen çok güzel bir kızsın ve seni çok seviyoruz. Herkes seni çok seviyor. Sen hoş, neşeli ve mutlu bir kızsın. Biz seni seviyoruz. Çünkü sen sadece sıcak, kuru bir yatakta uyursun. Sen her zaman sıcak, kuru bir yatakta uyursun. Eğer tuvalete gitmen gerekirse uyanıp gidecek bolca zamanın var," diyorduk. Asla yatağı ıslatma dememeye dikkat ettik. Böyle bir negatif bir talimat vermemelisiniz. Her zaman pozitif terimler kullanın. Bunu gün içinde kızımız bizi işitebilecek yakınlıktayken güçlendirdik. Arada bir ona böyle büyük bir kız olmaya başladığı için ne kadar mutlu olduğumuzu söylüyorduk. Ne kadar gurur duyduğumuzu ve benzeri. Bu doğrudan bilinçaltına aldığı pozitif talimatı güçlendirmek için bilinçli zihne verilen pozitif güçlendirmeydi. Sonuçlar çok belirgindi. Sadece 10 gün içinde yatağını ıslatmayı bıraktı ve çocukluğunun geri kalanında sadece bir ya da iki kaza yaşadı. Adımlar kolaydır. Bilinçaltının kasıtlı kullanımı sizin için heyecan verici bir olasılıktır ve yararları neredeyse sınırsızdır. Bilinçaltını günlük bazda kullanmak için gerekli 6 adım ya da ön şart vardır. İlk olarak gördüğünüz, işittiğiniz, kokladığınız, tattığınız, dokunduğunuz ya da düşündüğünüz her şeyin sizin kalıcı bir parçanız haline geldiğini bilmelisiniz. Bilgisayara depolanmıştır ve kullanmanızı beklemektedir. Sizin bu bilgisayarınız birçok yıllık bir dönem içinde elde ettiği olguları izole eder ve onları muhteşem bir tarzda birbirine bağlar. Sorunlara çözümler ve sorulara cevaplar bulabilir ve şaşırabilirsiniz. Özellikle de ilk birkaç kez oluştuğunda. İkincisi, bilinçaltının baskıya değil uyarılara tepki verdiğini bilmelisiniz. Belirli bir zamanda bir cevabı talep edemezsiniz. İşe yaramaz. Bilinçaltının kaydedilmiş eğitsel ve motive edici malzemeleri dinleyerek daha ileride etkinliğe geçmesi için uyarabilirsiniz. Yeni malzeme zihne daha güçlü ve hevesli biçimde sokuldukça daha kullanılabilir olur. En iyisi de daha fazla yeni malzeme eklendikçe daha çok kullanılabilir bilgiye sahip olacak oluşunuzdur. Üçüncüsü, bilinçaltınızı kavrayabileceğinizi unutmamalısınız. Eğer yanlış düşünceleri ya da bilgileri yüklerseniz bilinçaltı cevap verecektir. Seçeceğiniz ve okuyacağınız kitaplar, arkadaşlık edeceğiniz kişiler, seyredeceğiniz TV programları ve filmler konusunda dikkatli olmanız bu nedenle önemlidir. Eğer içine negatif malzeme koyarsanız negatif geri besleme alırsınız. Çöp içeri, çöp dışarı. TV programlarına bu kadar çok karşı çıkmamın nedenlerinden biri de budur. Kahramanları zor durumda gördüğümüzde onlarla özdeşleşme eğilimi gösteririz. Sıklıkla da gün be gün izlediğimiz sorunların aynılarını yaşarız. Tıp öğrencilerinin 3'te 2'sinin inceledikleri hastalıkların belirtilerini edindiklerini biliyor muydunuz? Buna psikolojide identifikasyon. Dördüncüsü, sorunlarınızı yatağa götürmeyin. Yanlış bir öğüttür, çünkü sorunlarınızın çoğunu çözeceğiniz yer burasıdır. Nasıl mı? Gece yattığınızda gevşeyin ve tamamen hareketsizleşin. Sonra gündeki mutlu olayları tekrar hatırlayın ve tüm tartışmalı deneyimleri bir kenara koyun. Orada yatakta olun ve bu sükutun güç ürettiğini bilin. Tanrı'ya inanmanın ekstra yararına sahip olanlar için bu adımı biraz değiştirmek ve Rabbim, cevabın sende olduğunu biliyorum. Soruyu sana yönelteceğim. Artık senin ellerindedir. Sabırla senin çözümünü bekleyeceğim demek de mümkün. Valley Forge'daki böyle sakin bir anda George'un kişiyi özgürlüğe götürecek gücü buldu. Yine benzer bir sakin anda İsa, zorlu çilesi için gereken gücü buldu. Siz orada yatarken sizin olan tüm kutsamaları dinleyin ve düşünün. O sözleri dinlerken üstünüze sakin bir güven gelecek ve hayat oyununda başarılı ve mutlu olmanızı sağlayacak gücü arayacaksınız. Bu prosedür en derin uyku düzeyine dalmanızı sağlayacaktır. Güvenliğiniz tamdır. Negatiflikler mevcut değildir. Demek ki yaratıcı ya da bilinçaltınız kendi işini yapmak için özgürdür. Ve Dr. Schuller'in dediği gibi bu sükunet yaratıcılığı üretir. Beşincisi, sorularınızın pozitif yararları ve pozitif cevapları bekleyin. Unutmayın ki iyi şeyler hayatta iyi şeyler bekleyen insanların başına gelir. Bilinçaltınıza iyi, güçlü düşünceleri yükledikten sonra ona şu talimatları verin. Bu sorunun cevabının sende olduğunu biliyorum ve bu cevabı bana vermek istediğinizde vereceğim. Öyleyse sabırla ve tam bir güvenle bekleyeceğim. Altıncısı, başucunuzda bir kalem kağıt ya da daha iyisi bir teyp bulmalısınız. Birçok kez bilinçaltı öylesine hızlı ve etkin biçimde işleyecektir ki, gecenin yarısında muhteşem bir fikir veya bir problemin çözümüyle uyanacaksınız. Bu fikir ya da çözüm size geldiğinde ne kadar uyanık olursanız olun, büyük ihtimalle ertesi gün onu hatırlamayacaksınızdır. Fikri ya da çözümü kaydederek uyandığınızda çözümün altında olacağını bilerek derin ve rahat bir uykuya dalabilirsiniz. Bu nedenle hem kullanabilmeniz için başucunuzda bir kalem kağıt ya da teybin olması şarttır. Zaten bir nedenle uyanacaksınız. 5 dakika daha uyuyayım diye bunu elden kaçırmayın. Olur da tekrar uykuya dalmakta zorluk çekerseniz gözlerinizi kapayın ve sağlık, zenginlik, mutluluk ve huzur için teşekkürler deyin. Bunu tekrar tekrar söyleyin. Bu işlemleri izlerken sorularınıza ne kadar hızlı cevap alacağınıza şaşıracaksınız. Sonuçları elde ettikçe kendinize güveniniz de artacaktır. Bu da size daha çok sonuç sağlayacak ve bu da yine daha fazla güven verecektir. 1. Çalışanlar kazanır. Bedava yemek. Yıllar önce yaşlı ve bilge bir kral tüm bilge adamlarını bir araya toplamış ve onlara bir görev vermiş. Benim için çağların bilgeliğini bir araya getirmenizi istiyorum. Kitap haline getirin ki ardımızda bırakabilelim. Bilgeler gitmiş ve çok uzun bir süre çalıştılar. En sonunda 12 ciltle dönmüşler ve gururla çağların bilgeliğini derlediklerini söylemişler. Kral 12 cilde bakmış ve beyler, Bunun çağların bilgeliği olduğuna ve insanlığa bırakacağımız bilgiyi içerdiğine eminim. Ne var ki bu çok uzun. Korkarım insanlar bunu okuyamayacak. Dalton. Bilgeler yine uzun uzun çıkmışlar ve tek bir cilde inmişler. Ancak kral bunu da çok uzun bulmuş ve kısaltmalarını istemiş. Bilgeler tek cildi bir bölüme, daha sonra bir sayfaya, daha sonra bir paragrafa ve en sonunda bir cümleye indirmişler. Yaşlı bilge kral cümleyi gördü, havalara uçmuş. Beyler demiş, işte bu gerçekten de çağların bilgidir ve dünyanın her yanındaki insanlar bunu öğrenir öğrenmez sorunlarımızın çoğu çözümlenmiş olacaktır. Cümle şuymuş, bedava yemek yok ve gerçekten de yoktur. Bedava yemek yok ve hiçbir şey veren bir alamaz. Felsefesiyle hemfikir olan sorumlu insanların, sık sık kumarın, at yarışlarının, köpek yarışlarının ve milli piyangoların yasallaştırılması için oy vermesi ironiktir. Yoksa ikiyüzlülük mü desek? Gençlerin ana babasından dışarı ailesine bakan akıllı bir insan, çalışmanın baba ve bütünlüğün anne olduğunu görür. Eğer ana babayla geçinirseniz, ailenin geri kalanıyla başınız derde girmez. Çalışmak tüm iş hayatının temeli, tüm bereketin kaynağı ve dehanın ebeveynidir. Çalışmak ne kadar zengin olsalar da bir genci ana babasının da ilerisine geçirir. O en alçak gönüllü tasarruflarda temsil edilir ve her servetin temelinde yatar. O, hayata tat katan tuzdur ama en büyük kutsamayı sunması ve en büyük sonuçları başarmadan önce sevilmelidir. Sevildiğinde çalışmak ve kalıcı bir çevresini dolanacak bir mesajı bir saniyeden daha az bir sürede gönderebilmemize karşın zihni çevreleyen yarım santimlik kafatasına nüfuz etmek yıllar alır. Birçok kez onlara hayatı bir oyun haline getirmeyi vaat eden bir felsefe karşısında samimi biçimde motive olmuş ve heveslenmiş insanlar görüyorum. Doğru zihinsel tutuma, sağlıklı bir kişisel imaja, hedefler belirlemeye ve felsefenin tüm pozitif unsurlarına uygun olan güzelliği, mutluluğu, neşeyi ve yararları dikkatle dinlerler. Ne yazık ki felsefenin pratik uygulaması birçok kez bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Şunu vurgulamalıyım, dünyadaki en pratik, en güzel ne işe yarar felsefe, çıkmadıkça işe yaramaz. Ne yazık ki çok fazla sayıda insan bir iş bulur bulmaz başka bir iş aramak üzere istifa ederler. Bizim kasabadaki koca oğlan gibiler. Birisi ona şirketi için ne kadar zamandır çalıştığını sorduğunda verdiği cevap bir klasiktir. Beni kovmakla tehdit ettiklerinden beri, birisi bir işverene kendisi için kaç kişinin çalıştığını sorduğunda adam, yaklaşık yarısı demiş. Sabahları işe gelip de iş sanki bir vebaymış gibi ondan kaçınan insan sayısı çok şaşırtıcı. Çalışmak, neredeyse her şeye çare. Yaşlı bilge kral işi biliyormuş. İnsanlar güneşte yer almak istiyorlarsa, biraz su toplamayı, göze almayı öğrendiklerinde çok şey başarılmış olacaktır. Çalışmak başarı otoyolunda yolculuk etmenin tadını çıkarmak için ödediğimiz bedeldir. Sırtımızdaki gömleği kaybetmek istemiyorsak, kollarımızı sıvamamız gerekir. Amerika çalışan ve küreklere dayanıp dinlenen insanlar değil, küreklere asılan insanlar tarafından kurulmuştur. Gidiş ne kadar yumuşak ve kolay olursa olsun, her zaman arkada kalacak olanlar olacaktır. Aynı biçimde gidiş ne kadar zorlu olursa olsun, daha ileride olanlar da vardır. Tıpkı eski atasözündeki gibi, gidişat zorlaşınca zorluklar işe kalkar. Amerika'nın en büyük lastik şirketlerinden birinin yönetim kurulu başkanı çalışmanın eğlenceli olması gerektiğini belirtiyor. Bill Rogers, başarmak için ne yapıyor olduğunuzu bilmeli, yapıyor olduğunuz şeyi sevmeli ve yapıyor olduğunuz şeye inanmalısınız diyor. H.M. Greenberg'in 180 bini aşkın insan üstündeki psikolojik değerlendirmesine göre yaklaşık %80'i her gün işe istemeyerek gitmektedir. Bu trajik. İkinci sınıf performanslar ve üçüncü sınıf ticari mallara sahip olmamıza şaşmamak gerek. İşleri hakkındaki sorulara hep negatif cevaplar veren insanlarsı olduğunu düşünürsek çok fena iyi diyecektir. Saatlerin %80'inin insanlara işi ne zaman bırakacaklarını söylemekte kullanılması ne yazık. Kısa süre önce Las Vegas'ta konuşma yaparken kumarhanelerden birinin iki futbol sahasını rahatlıkla içine alabileceğini öğrendim. Bir müşteriyi parasından etmek için yüzlerce cihaz bu devasa odanın içine yerleştirilmiş. Las Vegas'taki diğer tüm kumarhanelerde olduğu gibi bu kumarhanede de tek bir saat bulamazsınız. Hayır, bir tane bile yoktur. Nedeni açık. İnsanlar çeşitli nedenlerle kumar oynarlar ama kumar oynamaktan hoşlandıklarını söyleyebiliriz. Kumara öylesine kendilerini kaptırırlar ki zamanı tamamen unuturlar. Kumarhane sahiplerinin kumarbazlara zamanı hatırlatması için saatleri isteyerek oynarlar. Şuna inandım ki eğer kumarbazlar mesleklerine de böylesine gömülselerdi, kumar masalarında asla tatmin edemeyecekleri psikolojik ihtiyaçlarını tatmin edecek ve maddi kazançlar elde edebileceklerdi. Çalışmak bir tutumdur. İş hayatına girdiğimde sık sık konuşmacıların zirveye tırmanma sürecindeki muazzam fedakarlıkları ayrıntılarıyla anlattıklarını işittim. Daha sonra ben de bir konuşmacı olduğumda bu sözleri sık sık tekrarladım. Ancak yıllar geçtikçe zirveye doğru hareket eden kadın ve erkeklerin çoğunun bedel ödemediklerini fark ettim. Sıkı çalışıyorlardı çünkü mesleklerini ve gerekli çalışmayı gerçekten seviyorlardı. Onlara sahiptir. Kısacası onlar bir işi sıkıntıdan saf neşeye dönüştüren o muazzam tutuma sahiptirler. Doğru zihinsel tutuma sahip olmanın önemini bu kadar vurgulamamın bir nedeni de budur. Birkaç yıl önce Avustralya'da bir turnedeydim. Yaptığı şeyle ilgili olarak doğru zihinsel tutuma sahip olan John Niven adında genç bir adamla tanıştım. Hayatını ailesine ve mesleğine adamıştı. Sadece World Book ansiklopedisi satma işine sahip değildi. İşte o sahipti. Bu da ilerlemesinin hızlı ve kaçınılmaz olduğu anlamına gelmekteydi. Part-time çalışmaktan düzenli olarak çıkıp 14 yıl sonra Field Enterprises'ın Avustralya Genel Müdürü olmaya varmıştı. Kısa süre önce John Field Enterprises, ABD'nin yönetim kuruluna seçilen ikinci yabancı oldu. Finansal anlamda güvende ve hür teşebbüs sistemine inanan bir ülkede yaşıyor ve çalışıyor olduğu için müteşekkir. Charles Gates'in Guidepost'ta anlattığı bu küçük hikaye bedelin tadını çıkarma tutumunu vurguluyor. Ünlü Fransız ressam Pierre-Auguste Renoir yaşlandığında çarpılan ve kramplar giren ellerindeki artrozdan çekmekteydi. Arkadaşı Henri Matisse, bir fırçayı sadece parmak uçları ile kavrayan Renoir'ın her hareket çok keskin bir acıya yol açmasına rağmen resim yapmaya devam etmesini üzülerek seyrediyordu. Bir gün Matisse Renoir'a bu kadar acıya rağmen neden resim yapmakta ısrar ettiğini sordu. Renoir cevapladı, acı geçer ama güzellik kalır. Zamma buradan gidilir. Şu anki durumunuzda ya da işinizde, işe zamanında gittiğinizde, dürüstçe bir günlük gereken gayreti gösterdiğinizde, işvereninize sadık olduğunuzda ve çalışmanız karşılığında üstünde anlaşmış olduğunuz bir parayı kabul ettiğinizde, siz ve işvereniniz tam olarak başa başsınız. İşinizi kaybetmemek için yeterince çalışırsınız. Bir ekonomik kriz yoksa. Ama işvereninizin size vermesini istediğiniz zammı alacak kadar yeterli değil. Gözlemim şu ki, işvereniniz size daha fazla para ödemeyi istemektedir. Ama o bir iş idare etmektedir. Bir hayır kurumu değil, size daha fazla ödemesini sağlamak için kendinizi ona daha değerli kılmanız gerekir. Bunu ekstra gayretle, ekstra sadakatle, ekstra hevesle, ekstra mesai ile ve ekstra sorumluluklar yüklenerek yaparsınız. Kısacası hiç trafik sıkışıklığının olmadığı o ekstra kilometreyi gidersiniz. Bu adımlar size zor zamanlarda bir işi garantiler, iyi zamanlarda ise zamları ve terfileri. Şimdiki işvereniniz muhtemelen size zam yapacak olandır ama kanun açıktır. Ne ekersen onu biçersin. Eğer şimdiki işinizde zam almazsanız bunu başka bir yerde alacaksınız. Manavdaki çocuk iken bir şeyler ödünç almak ve geri götürmek için diğer dükkanlara koşup durdum. Sokağın karşısındaki dükkanda benim zıttım olan Charles Scott vardı. Charles kimsede görmediğim kadar hızlıydı. Patronları için hiçbir şey yürüdüğünü görmedim. Bir gün Bay Anderson'a, patronuma Charles Scott'ın neden her zaman bu kadar acele ettiğini sordum. Bay Anderson, Charles'ın alacağı kesin bir zam için çalıştığını söyledi. Çünkü eğer şimdiki patronu zam yapmazsa o, Bay Anderson yapacaktı. Çalışanı zam istediğinde sana istediğin zammı vereceğim. Sen ne zaman işlersen o da işleyecek diyen adam gibi. Duyduğunuz amin sesi, ülke çapında 300 bürosu ve ülkedeki en büyük yönetici yerleştirme örgütü olan Management Recruiters International'ın ikinci başkanı Lou Scott'tan geldi. Tecrübeleri görmektedir ki, bürolarının yerleştirdiği insanların %95'i ilk işlerinde olan stajyerler dışında işe alınmaktaydılar. Ayrıca o ekstra kilometreyi giden ve kendisine ödenenden daha fazlasını yapan, ortalamanın üstündeki çalışanların muazzam bir iş güvencesine sahip olduğunu bulmuşlar. Lou, iyiler çıkartılmaz diyor. Evet, o ekstra kilometre dramatik sonuçlar üretiyor. Kendisine ödendiği kadarını yapan birinin büyük işler başardığını nadiren duyarız. Nedeni rekabettir. Aslında herkes 40 saat için işbaşı yapmaya gönüllüdür. Ancak o noktanın çoğu ilgili değildir. Böylece rekabet muazzam miktarda düşer. Aslına bakarsanız rekabet yoksa ya da azalmışsa bir yarışı kazanmak veya bir terfi almak bir hayli kolaydır. Şunu da söylemem lazım, çalışmak hakkında böyle düşünmemin sebebi belki de ekonomik bunalım döneminde büyümüş olmam. Küçük bir çocuk olarak yetişkin adamların gün be gün evlerinden çıkıp dürüstçe olsun da ne iş olursa olsun yaparım diye çıktıklarını gördüm. Bir iş bulduklarındaki sevinçleri öylesine büyüktü ki bu benim yaklaşımımda çok etkili oldu. Çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bize günlük ekmeğinden fazlasını veriyor. Bizi hayata hazırlıyor. Tıpkı şu öykünün işaret ettiği gibi. Bir çiftçinin birkaç oğlu varmış ve onları çiftlikte işe koşup dururmuş. Bir gün komşularından biri ürün yetiştirmek için çocukları bu kadar sıkı çalıştırmanın gerekmediğini söyleyecek olmuş. Çiftçi sakin ama kesin bir şekilde cevaplamış. Ben sadece ürün değil, evlat da yetiştiriyorum. Bir teslim olun, bir şey kaybedersiniz. Smoky Dağı'ndaki yaşlı adamın hikayesini çok severim. Birkaç kere bazı domuzlar dağın uzak bir kısmına kaçmışlar. Birkaç nesil sonra bu domuzlar yolları üstüne çıkan herkese zarar verecek kadar iyice vahşileşmiş. Becerikli avcılar bunları korumaya çalışmış. Ama domuzlar bölgedeki en iyi avcıları bile atlatmışlar. Bir gün bir ince araba yaşadığı bölgeye en yakın köye gelmiş. Arabada kerestelüymüş. Köylüler adamın nereye gittiğini ve ne yaptığını merak etmişler. Adam ona vahşi domuzlarınızı yakalamaya geldim demiş. Gülmüşler. Kimse yaşlı adamın yöke avcıların beceremediğini becereceğine inanmamış. Ama iki ay sonra yaşlı adam köye dönmüş ve köylülere domuzların zirvene yakın ağılda tuza düştüğü söylemiş. Daha sonra onları nasıl yakaladığını anlatmaya başlamış. Yaptığım ilk şey domuzların yemek yemeye geldikleri yeri bulmak oldu. Sonra o açıklığın ortasına biraz tahıl koyarak bir tuzak kurdum. Domuzlar önce biraz korktular ama merakları galip geldi ve yaşlı domuz etrafı koklayarak onlara yol gösterdi. İlk lokmayı yediğinde diğerleri de ona katıldı ve artık onları ele geçirmeyi biliyordu. Daha sonra oraya biraz daha tahıl koydum ve biraz ileriye bir kalas yerleştirdim. Kalas onları biraz ürküttü ama bedava yemek bir cazibeye sahipti. Kısa süre sonra yemeğe geri döndüler. Domuzlar artık benim olduklarının farkında değillerdi. Tüm yaptığım her gün biraz daha kalas ve tahıl eklemekti. Ta ki tuzağım için gereken malzeme hazır olana dek. Daha sonra bir çukur kazdım ve bir direktim. Her yeni bir şey ekleyişimde biraz geri durdular. Ama sonunda hiçbir şey vermeden bir şey almak için geldiler. Ağıl kurulduğunda ve kapı hazırlandığında çalışmadan istediklerini elde etmek alışkanlığı onları ağılın içine kadar soktu ve ben kapıyı kapadım. Onları bedava yemeğe getirttikten sonrası kolaydı. Öykü gerçektir ve verdiği ders çok basit. Bir hayvanın için insanı istemeyen birine yardım etmektir. Şimdi dürüst olmalı ve çite tırmanmayı hiç denemediğimi kabul etmeliyim. Bunun üstünde biraz düşünebilirsiniz. Birçok kez insanların şöyle dediğini duydum. Birisi bana tüm faturalarımı ödeyecek ve bankada da $1000 olacak, hayatımın geri kalanında kendi başıma giderim. Talihsiz olan şey birçok insanın buna inanması ve birisinin gelip kendilerini başlatmasını beklemeleridir. İnsanlara yardım etmeyi savunurum ama daha önceki bir bölümde belirttiğim gibi şuna inanıyorum. Eğer bir adama bir balık verirseniz o gün için onu beslersiniz ama ona nasıl balık tutulacağını öğretirseniz hayatı beslersiniz. Ben balık tutma dersleri verilmesinin yanındayım. Birisine iki yakasını bir araya getirmesi için para vermek genelde yanlış bir yardım yoludur. Değişmez biçimde altın damarını bulan kişi ya düze çıkmak için ya da istediği ama alamadığı bir şeyi almak için onu harcayacaktır. Bu sürer ve onu başlangıçtaki mali durumundan daha da geriye düşüren harcama alışkanlığını güçlendirir. Alışkanlığı iyi ya da kötü olsun, bir kez edindiğinizde alışkanlık da size edinir. 60'lı yıllarda televizyonlarda devasa yarışma programları vardı. Çoğunuz bu gösterilerde ödüllerin $75,000 veya $100,000 üstü olduğunu hatırlayacaksınız. Bir yıl sonra gösterilerde en büyük ödülü kazananlar arasında bir tarama yapıldı. İlginçtir, 75,000 ya da üstünü kazanmış olup da şu an o büyük parayı kazanmadan önce sahip olduklarından daha fazla paraya sahip olan tek bir kişi bile yoktu. Her galip anlaşılan altın damarını almış ve parayı yaşam standartlarında kalıcı bir yükseliş anlamına gelen devlet tahviline ya da faize yatırmak yerine harcamıştı. Daha yakın zamanda milli piyangolardan $1,000,000'a yakın para kazananlar çok daha baskın negatif koşullar içindeydi. Hayatları darmadağın olmuş, aileleri dağılmış, meslekleri batmış, arkadaşları kaybedilmiş, tutumları ve kişisel imajları ciddi de hasar görmüştü. Bedava yemekler sizi kestirme yola sokmaz. Sıklıkla kazandığınızdan daha fazlasını kaybedersiniz. Çalışma günleri veya kaytarma günleri. Amerikan yerlilerinin trajik öyküsü, birisi size baktığında neler olduğunu vurgulamaktadır. yüzyılın başında Amerikan hükümeti yerli kabileler ile bir dizi anlaşmalar yaptı, özellikle de ülkenin batı kısmında. Anlaşmalar birçok şeyi içermekteydi ama ana şart yerlilerin silahlarını bırakması, rezervasyon bölgelerine girmesi ve hükümetin kendilerine bakmasına izin vermesiydi. Bugün tüm yapmanız gereken bir rezervasyonu ziyaret etmek ve insanın öz saygısını bir başkasına döndürmesine zorlandığında neler olduğunu görmek üzere yerlilere bakmanız yeter. Bir adama bir sadaka verdiğinizde ondan onurunu alırsınız ve onurunu aldığınızda ondan kaderini çalarsınız. Washington'ın bugünlerde çokça bedava yemek dağıttığını görmekteyim. Ama bu yemeklerin karşılığı olacak. Er ya da geç sizler ve ben onları alan insanlar gibi faiziyle tamamını ödeyeceğiz. Bugünlerde çalışma günlerinde değişiklik yapılması hakkında konuşmalar oluyor. Birçok kişi haftada 40 saat yerine 30 saat çalışmamız gerektiğini düşünüyor. 5 günlük çalışma haftası yerine 4 günlük çalışma haftası tercih ediyorlar. Ben konsantrasyonumuzu kaytarma günlerinden çekip çalışma günlerine yönelttiğimizde çok şey başarılacağına inanıyorum. Hayatınız için çalışın. Ülkenin dönümünde şirketler ve kişilerle yaptığım konuşmalarımda sık sık insanlara yaşamlarının yarınlarındaki arzularını oluşturan listenin en başına neyi koyacaklarını sorarım.